Artık biliyorum, yedinci kısım, başlangıç. Zaman uçup gidiyor. Çocuğu olanlar bu gerçeğin daha iyi farkına varır. Çünkü çocuklar hem dışa hem de içe doğru büyümeyi sürdürürler. Hepimizin amacı olası en iyi yaşama sahip olabilmek için dışa doğru da gelişmek olmalı. Ergenlik çağımda bile içimde bir yerlerde beni daha büyük bir şeylerin beklediğine dair bir his vardı. Ama bu his zenginlik veya ün kazanmakla ilgili değildi. Sürekli daha iyiyi aramamla, her konuda kendimi mükemmelleştirmeye çalışmamla ilgili bir histi. Artık şunu kesin olarak biliyorum. Hayalini kurduğunuz hayat ancak böyle bir süreci amaç haline getirirseniz gerçekleşir. Bu sürecin sizi zengin veya ünlü yapacağı anlamına gelmiyor. Hayalinizin aslında maddi zenginlikle hiç ilgisi olmayabilir. Sadece mutluluk dolu, hiç pişman olmadığınız ve vicdanınızın tertemiz olduğu bir hayat yaşamayı hayal edebilirsiniz. Evet, maddi varlığın insana seçenekler sunduğunu öğrendim ama dolu dolu yaşanmış bir hayatın yerini alamaz ve kesinlikle sizin için iç huzuru sağlayamaz. Hayatta olmanın bütün amacı olmanız gereken insan olmak, dışınıza ve içinize doğru yeniden ve yeniden büyümektir. Bastırmış olabileceğiniz, sizi hayattaki tutkunuza doğru çağıran, o küçük sesi duymaya yetecek kadar bir süre durduğunuz zaman bunu yapabileceğinize inanıyorum. Peki, sonra ne olur? En büyük mücadeleyle karşı karşıya gelirsiniz. Başkaları ne söylerse söylesin veya ne düşünürse düşünsün, hayalinizin peşinden gitme cesaretini göstermek. Kendi resminizin bütününü görebilecek yaşayan tek insan sizsiniz. Buna rağmen siz bile tamamını göremezsiniz. Gerçek şu ki, hayatta ne kadar çok plan yapar, hayal eder ve ilerlerseniz, evrenin akışı ve enerjisiyle o kadar uyum içinde hareket etmiş olursunuz. Bütün gücünüz ve gayretinizle amacınıza doğru ilerleyin. Sonra kendinizi akışa bırakın. Planınızı sizden daha büyük olan güce emanet edin ve hayalinizin onun şaheseri olarak ortaya çıkmasına izin verin. Hayallerinizi büyük, çok büyük tutun. Çok ama çok çalışın. Elinizden geleni yaptıktan sonra tamamen güce teslim olun. Bölüm hayranlık. Soru kelimesinin içinde çok güzel bir kelime var. Arayış. Bu kelimeyi seviyorum. Alice Weisel. Artık yılbaşı kararları almıyorum. Yine de her Ocak ayında ilerlemeyi nasıl devam edebileceğim konusunda ciddi ciddi düşünüyorum. Bir yılbaşı sabahı Hawaii'deki okyanusa bakan verandamda meditasyon yapıyordum. Tamamen farkında olmak için daha kararlı davranmak, böylece her deneyimin beni hayatın en derin özüne daha da yaklaştırmasına olanak vermek için dua ettim. Akşam çöktüğünde hayatımda hiç başıma gelmemiş büyüklükte manevi bir karşılaşmayla duama cevap aldım. Arkadaşım Bob Green'le yürüyüş yapıyorduk. Güneş batmış, ardında lavanta renginde şeritler bırakmıştı. Dağdan inen bulutlar okyanusa yayılmıştı. Ancak küçük bir aralıktan ayı görebiliyorduk. Etrafımızı sis basmıştı. Gökyüzünde sadece bir nokta, hilal şeklindeki ayın ışığıyla parlıyordu. "Şuna bak," dedi Bob. "DreamWorks'ün logosuna benziyor. Oraya çıkıp elimde bir balık oltası ile oturasım geldi." DreamWorks açıklaması. Dünyanın en büyük film stüdyolarından biri olan DreamWorks'ün logosunda hilal şeklindeki ayın üzerinde elinde aşağı sarkıttığı oltayla oturan bir çocuk görseli vardır. Gerçeküstüydü. Yürüyüşe devam ettiğimiz sırada Bob bana dönüp "Dur bir dakika," dedi. Durdum. "Şunu duyuyor musun?" diye fısıldadı. Duyuyordum ve nefesimi kesmişti. Şu sessizliğin sesiydi. Net ve tam bir sessizlik. O kadar sessizdi ki kalbimin atışını bile duyabiliyordum. Nefesimi tutmak istedim çünkü nefes alıp vermek bile gürültü gibiydi. Kesinlikle ne bir hareket, ne bir esinti, havayı hissettirecek bir kıpırtı vardı. Bu hiçbir şeyin ve her şeyin sesiydi. İnsana bütün hayat, ölüm ve ötesi tek bir yerde toplanmış gibi hissettiriyordu. O yerde bulunmakla kalmıyordum, aynı zamanda onun bir parçasıydım da. Yaşadığım en huzurlu, en uyumlu, en farkındalık dolu an budur. Yeryüzünde cennet gibi. Orada çok uzun süre öylece durduk. Hayranlık içinde nefes almaya çalışarak. O gün olması için dua ettiğim şeyin bu olduğunu fark ettim. İste ve o sana verilecektir. Ara ve onu bulacaksın. cümlesinin anlamı buydu. O an gerçekten de hayatın en derin özüydü. Kesinlikle biliyorum, o anı hepimiz yaşayabiliriz. Hayatınızın katmanlarını, kargaşayı, gürültüyü teker teker sıyırırsanız, sessizlik orada sizi bekliyor. O sessizlik sizsiniz. İşte ben buna bir glory, glory, hallelujah anı derim. Ona sonsuza kadar tutunmak istedim ve yaptım da. Bazen bir toplantının ortasında, kapımda bir sürü insan sıraya girmişken sadece nefes alırım. Kendimi yine o yola, bulutlara ve aya götürürüm. Sessizlik, huzur. Kesin olarak biliyorum diyemediğim durumlarla sık sık karşı karşıya kalıyorum. Yalnız şuna inanıyorum ki mucize diye bir şey var. Benim için mucize dünyayı gözlerinizde ışıkla görebilmektir. Görünürde hiç yokmuş gibi gelse de umut ve olasılıkların her zaman var olduğunu bilmektir. Çoğu insan mucizelere karşı o kadar kapalı ki onlarla yüz yüze geldiklerinde bile bunun bir tesadüf olduğunu söylüyorlar. Bense gördüğüme mucize diyorum. Bana göre mucizeler bizden daha büyük bir gücün iş başında olduğunun kanıtı. Eğer onları görmeye açıksak, bazı zamanlar değil, her gün gerçekleştiklerine inanıyorum. Benim hayatımda mucizeler genellikle 8 kilometreyi 50 dakikadan kısa bir sürede koşabilmek için küçük şeylerde kendini gösteriyor. Veya uzun bir koşudan sonra bir kase kırmızı biber ve domates çorbası burnumda tutarken mutfağa girip büyük annemin, Bayan İ'nin bana pişirip bıraktığı çorbayla karşılaşıyorum. Benim için mucize akşam yürüyüşümün sonunda şeftali rengi gün batımının böğürtlen rengine dönüştüğünü izlemektir. Kahvaltıda sevimli bir tepsi içinde nar, kivi ve mango yemektir. Kendi bahçemden toplayıp yatak odama yerleştirdiğim pembe şakayıklara hayran olmaktır. Evimin önünden geçen yeşil bir aracın durup camından bir kadının "Sen televizyondaki en iyi öğretmensin" diye bağırması ve bu kadının bir ana sınıf öğretmeni olmasıdır. Kuşların sesi, her birinin kendine özgü şarkıları ve benim acaba birbirlerine mi, kendilerine mi, yoksa sırf duyulmak için mi ötüyorlar diye sorguladığım andır. Mucize, bütün köpeklerimle beraber çimlerde yuvarlanma fırsatı bulmam, önümde bir mecburiyet, bir plan veya gitmem gereken bir yer olmadan uzun bir pazar gününün keyfini çıkarabilmemdir. Bütün bir hafta koşturarak çalıştıktan sonra sonunda yine kendim olabilme, yalnız kalabilme fırsatı bulmamdır. Yapraklar su gibi hışırdarken, gölette yeni doğmuş kaz yavruları annelerinden yüzmeyi öğrenirken, ahşap bir verandada meditasyon yapmaktır. Bu muhteşem hayatın keyfini çıkarmak ve özgür bir kadın olarak onu yaşama şansına sahip olmaktır. Başka hiçbir şeyi değilse bile şunu kesinlikle biliyorum ki büyük mucizeler gözümüzün önünde her an, her nefesimizde gerçekleşiyor. Gözlerinizi ve kalbinizi açtığınızda onları görmeye başlayabilirsiniz. Yaşlanmak başıma gelen en iyi şey. Sabahları uyandığımda gördüğüm ilk manzara, banyo duvarıma yapıştırdığım Marianne Williamson'ın Illuminati adlı kitabından bir şükür duası. Kaç yaşında olursam olayım, hep o yaşa gelmemiş insanları, yeryüzündeki hayatın güzelliğini ve muhteşemliğini kavrayamadan çağrılmışları düşünürüm. Her günün içinde dünyaya hayranlıkla bakmak için bir fırsat sakladığını kesinlikle biliyorum. Yaşım ilerledikçe önemsiz şeylere ve sığ uğraşlara toleransım azalıyor. Paradan gelmeyen bir zenginlik türü vardır. Dikkatinizi hayatınıza vermekten kaynaklanan bir vizyon ve bilgelik zenginliği. Size her şeyi öğretir. Artık kesinlikle biliyorum ki iyi şeyler öğrenmekten duyulan mutluluk en büyük ödüldür. Yıllar içinde insani, neredeyse her durumla ilgili gerçekten muhteşem hikayeler dinledim. Çelişki, yenilgi, zafer, direnç. Ama çok azı beni John Diaz'ın hikayesi kadar etkiledi. John, 2000'in Ekim ayında kalkış sırasında infilak eden Singapur Hava Yolları'nın 006 numaralı uçağındaymış. Kazada 83 kişi hayatını kaybetmişti. John ve 95 kişi kurtarılmayı başarmıştı. Kendini oldukça sade, dirençli ve gerçekçi bir adam olarak tanımlayan John, yaraları yüzünden hala fiziksel acılar çekiyor. Ancak diğer açılardan, kelimenin tam anlamıyla alevlerin içinden çıktığından beri daha canlı hissediyor. Uçak tayfuna benzer hava koşullarında havalanmış. Can, uçağa binmeden önce içinden bir ses vazgeçmesini söylemiş. Havayolu şirketini defalarca arayıp uçağın kalkacağından emin misiniz diye sormuş. Çünkü fırtına gerçekten çok kötüymüş. Uçak kalkış öncesi yerde ilerlerken camdan baktığında görebildiği tek şey yağmurmuş. Uçağın en ön kısmında oturuyormuş. Havalanırken burun kısmının kalkışını izlemiş. Ama 747 yanlış piste girmiş. Önce küçük bir çarpma hissetmiş, uçak beton bir bariyere çarpmış. Ardından hemen yanında büyük bir çarpma olmuş. Bir şey, uçağın yan tarafından koltuğunun olduğu yere çok yakın bir parçayı koparıp almış. Koltuğu yerinden çıkmış ve yan tarafa savrulmuş. Uçağın piste kayarak yuvarlanışını hissedebiliyormuş. Sonra uçak durmuş. Kendi sözleriyle hikaye şöyle. Sonra bir patlama oldu. Tıpkı filmlerdeki gibi dev bir ateş topu üzerimden geçerek uçağın burnuna doğru yükseldi. Sonra tekrar içeri doğru çekildi. Bir de napalm gibi yayılan bir jet yakıtı serpintisi vardı. Neye çarpsa meşale gibi yakıyordu. Sonra bir adam, Asyalı bir adam, tamamen alevler içinde bana doğru koşmaya başladı. Hatlarını iyice görebiliyordum. Suratında şaşkınlık vardı. Sanki yanıyor ve ölmekte olduğunu bilmiyor gibiydi. Düşündüm ki öyleyse ben de aynı haldeyim. O noktada gerçekten öldüğümü düşündüm. Can'a kurtulmasının sebebinin ilahi bir güç olduğuna inanıp inanmadığını sordum. Hayır dedi. Uçaktan çıkmasının, oturduğu koltuğun konumu ve hızla düşmesi sayesinde olduğunu söyledi. Kendini dumandan ve alevlerden korumak için yanına almaması söylenen deri çantasını siper etmiş, sonra da kapıyı bulup ona doğru yürümüş. Bunları anlattıktan sonra bugün bile hala aklımdan çıkmayan bir şey paylaştı. Uçağın içi Dante'nin cehennemine benziyordu dedi. İnsanlar koltuklarında oturdukları yerde yanıyordu. Sanki auraları bedenlerini terk ediyormuş gibi görünüyordu. Bazıları diğerlerinden daha parlaktı. Auraların parlaklığının insanın hayatını nasıl yaşadığını yansıttığını düşündüm. Can, aura olarak tarif edebildiği, bedenlerden çıkan ve alevlerin üzerinde süzülen bu görüntüleri görmüş olma deneyiminin onu değiştirdiğini, daha empatik bir insan yaptığını söyledi. Her ne kadar ölümden kıl payı sıyrılışını bir mucize olarak nitelemese de, hayatımı öyle yaşamak istiyorum ki öldüğümde auram çok parlak olsun diyor. Kesinlikle biliyorum. Bu güzel gezegende hayatta olmak muhteşem bir hediye ve burada geçirdiğim zamanın olabildiğince parlak olmasını istiyorum. Hayatın manevi bir unsuru olmadan kesinlikle gerçek bir anlamı olmaz. Bana göre ruh özümüzdür. Herhangi bir inanca gerek duymaz. Sadece var olur. Bu öze ulaşmanın yolu da basitçe anın farkında olmaktır. Bu çok dönüştürücü bir deneyimdir. Hayatta olmayı yeniden tanımlamanızı sağlar. Maneviyat, o sırada başka ne yapmanız gerektiğini hiç düşünmeden, bütün dikkatinizi bir başkasına %100 vermeniz kadar sıradan veya sıra dışı bir şey olabilir. Veya birisi için iyi bir şeyler yapmaya çalışmanız gibi. Güne bir anlık tam sessizlikle başlamanız gibi. Veya uyanıp kahvenin kokusunu gerçekten almanız, aromasını duyularınızla tatmanız, her yudumunuzu tam bir zevke dönüştürmeniz ve artık tam bir keyif olmaktan çıktığında bir kenara koymanız gibi. Kesinlikle biliyorum. Hayatınızın ışığı her seferinde bilinçli bir nefesle içeri girer. Her nefesi hissederek alın. Benim bütün hayatım bir mucize. Sizinki de öyle olsun. İşte bunu kesin olarak biliyorum. Dünyaya nasıl gelmiş olursanız olun, ister beklenen bir bebek, ister kaza eseri, benim yıllarca damgalandığım gibi, bu kelimeleri okumak üzere burada olmanız harika. Bunları hayatınızın detaylarını bilmeden söylüyorum. Ama her insanın kendi umut ve üzüntü, zafer ve kayıp, arınma, mutluluk ve ışık hikayesini taşıdığını çok iyi biliyorum. Herkes hayatın verdiği derslerden kendi payına düşeni alıyor. Bu derslerden ne kadar öğrendiğinizse size kalmış. Dünyayı bir okul olarak görmeyi seçtiğinizde, bütün yaşadıklarınızın size kendinizle ilgili bir şey öğretmek için başınıza geldiğini fark edersiniz. Hayat yolculuğunuzun amacının daha çok kendiniz olabilmek olduğunu anlarsınız. Bir mucize daha. Bu hepimizin ortak yolculuğu. En zor deneyimler genellikle en çok ders verenlerdir. Ne zaman bir dertle karşılaşsam kendime sorarım. Bunun gerçek sebebi ne? Ondan ne öğrenmem gerekiyor? Ancak asıl dersi çıkardığım zaman en iyi kararı verebiliyorum ve deneyimim sayesinde gelişiyorum. Bu dünyada geçirdiğim onca yılda başıma bütün gelenlerden sonra en çok gelişime açık olmamla gurur duyuyorum. Her fiziksel karşılaşmanın metafiziksel bir anlamı olduğunu biliyorum. Bunu görmeye açığım. Yıllar önce Fiji'de biraz zaman geçirme şansım olmuştu. Dalgaların kıyıda nazikçe dağılmasını izlemeyi çok sevmiştim. Ben hepimizi hayat denizinde birer dalga olarak görüyorum. Birbirimizden çok farklı olduğumuzu düşünüyoruz ama değiliz. Kendimizi davranış biçimleriyle, heveslerden, çabalardan ve zaferlerden, fedakarlık ve kayıplardan kostümlerle örtüyor. Sonunda gerçekte kim olduğumuzu unutuyoruz. Bir sabah oturmuş dalgaları izlerken şair arkadaşım Mark Nepo'ya bir e-posta gönderdim. Uyanış kitabı daha bilinçli yaşamak için bir yıllık hayat dersine bedeldir. Mark'ın e-postama verdiği cevap şuydu. Başlık: Bana şiiri soruyorsun. El değmeden kalacak kadar uzak bir adadan soruyorsun. Her şeydeki mucize kendini gösterene kadar sessizce yürümek şiirdir. Sahilde çakıl taşlarını arar gibi ruhunda ve günlük hayatında şiiri aramak istiyorsun. 4.000 mil ötede güneş karları eritirken gülümsüyorum. Çünkü şu an şiir sensin. Yıllarca aradıktan sonra ancak şunu söyleyebilirim. Derinlikle aşınmış küçük şeyleri aramak da şiir sanatı. Ama ne söylediklerini dinlemek şiirdir. Ama o adanın ucunda otururken Mark'ın cevabının geri kalanında yazdıklarının da doğru olduğunu hissedebiliyordum. Bana göre şiir, ruhun beklenmedik dile gelişleridir. Ruhun günlük yaşantıya dokunduğu yerdir. Sözlerden çok doğuştan beri içimize taşıdığımız o hayatta olma hissinin uyanışı ile ilgilidir. Yazsak da, yazmasak da, her şeydeki mucize kendini gösterene kadar sessizce yürümektir şiir. İtiraf etmeliyim ki bu yola büyük şiirler yazmak için çıktım. Ama hayat tarafından aşınıp gerçek şiirleri keşfetmeyi istemeye başladım. Şimdi hayatımın ikinci yarısındaysa şiirin kendisi olma isteğimle onur ve heyecan duyuyorum. Bu kesinlikle insanın duymak isteyeceği türden bir özlem. Sadece şiirden zevk almak değil, aynı zamanda şiir olmak. Benim için spiritüellik, bütün yaratılmış varlıkların enerjisiyle bağlantılı olduğumu, onun bir parçası olduğumu, onun da her zaman benim bir parçam olduğunu bilmektir. Onu tanımlamak için nasıl bir etiket veya kelime kullandığımızın önemi yok. Sözcükler tamamen yetersiz. Spiritüellik din değildir. Bir dine ibadet etmeden de spiritüel olabilirsiniz. Tersi de geçerli. Hiçbir spiritüel boyutu olmadan sadece öğretiyi takip ederek çok dindar biri olunabilir. Spiritüellik inandığım bir şey değil. Ben buyum ve böyleyim. Bunu bilmek her şeyi değiştirdi. Daha korkusuzca yaşamamı sağladı. Yaratılışımın amacını açığa vurmama yaradı. Bedeninden ve zihninden daha fazlası olduğunun farkına varmanın hayattaki en büyük keşif olduğunu kesin olarak bildiğimi söyleyecek kadar ileri gideceğim. Yıllar içinde maneviyatımı daha da uyumlu kılmama yardımcı olan yüzlerce kitap okudum. İçlerinden özellikle biri Eckhart Tolle'nin Yeni Bir Dünya adlı kitabı bende o kadar derinden bir etki yarattı ki kendimi ve her şeyi algılayış biçimimi değiştirdi. Kitap temel olarak düşüncelerinizden ibaret olmadığınızı anlamakla, görmekle ve egonuza dayanan zihninizin hayatınızı yönetmesini değiştirmekle ilgili. Kim olduğunuz, manevi varlığınızın gerçeğinin hayatınızı yönetmesine izin vermek demek, savaşmayı bırakıp hayatınızın akışıyla hareket etmeyi öğrenmeniz demek. Yeni bir dünyadan alıntı yapacak olursam. Yaşam sanatının sırrını, başarı ve mutluluğun sırrını açıklayan üç kelime vardır. Hayatla bir olmak, hayatla bir olmak, şimdiyle bir olmaktır. O zaman sizin hayatı değil, hayatın sizi yaşadığını anlarsınız. Hayat bir dansçıdır ve siz de danssınız. O dans olmaktan gelen mutluluk ve canlılık hayal edebileceğiniz hiçbir zevkle kıyaslanamaz. Gerekenin hayatın manevi özünü deneyimlemeye, kendini adamak olduğunu öğrendim. Ve bu Eckhart Tolle sohbetimde de söylediğim gibi günlük olarak verdiğiniz bir karardır. Dünyada olmak ama ona kapılmamak. 2012 ile ilgili internette dönen söylentileri hatırlıyor musunuz? Kısmen Maya takvimine dayandırılan. Küresel değişim kehanetlerinden haberi olmayanlar için kimilerinin insan medeniyetlerinin dehşet verici şekilde çökeceğini, kimilerinin de ruhani bir dönüşüm zamanının gelişini öngördüğünü söylemek yeterli olacaktır. Elbette geleceği kimse tahmin edemez. Ama kesinlikle bildiğim bir şey de niyetin gücüdür. Benim niyetim de her yeni yılı büyük bir vaat olarak görmektir. Benim için kıyamet yok. Daha kendimiz gibi, daha sevgi dolu, daha sezgisel, daha yaratıcı, daha fazla dayanışma içinde yaşamamız için dünyada ve kendi içimde bana düşeni gerçekleştirmeyi umuyorum. Benim spiritüel evrimden anladığım bu. Spiritüel bir devrim. Ben 2012'nin gelişini yeni bir uyumlama yılının şafağı olarak görmeyi tercih ediyorum. Çünkü uyumlanmayla birlikte aydınlanma gelir. Kalbinizden geçen arzularla olmanız gereken kişiyle ve muhteşem dünyamıza sağlamanız beklenen katkıyla uyum içinde olduğunuzda algınızın değiştiğini hissedersiniz. Bazılarının mutlu tesadüfler diye adlandırdığı ama benim mucizeler dediğim anları fark etmeye başlarsınız. Zihnimi, bedenimi, ruhumu bir bütün kılmak için yapmam gerekeni yaptığımda diğer deneyimlerimle ilgili de taşların nasıl yerine oturduğunu hayret ederim. Bu düşünceyle Paulo Coelho'nun Simyacı romanındaki şu güzel satırlar gerçeğe dönüşür. Bir şeyi gerçekten istediğinde bütün evren ona ulaşman için işbirliği yapar. Amacım evrenin sunabileceği her şeye açık olmak, her yıl, her gün. Tanrı'dan sıklıkla istediğim şeylerden biri şu. Lütfen bana gerçekte kim olduğumu göster. Kulağa tuhaf bir istek gibi gelebilir ama hayatın içinde yol alırken varoluşumun gerçeğinden asla kopmamak istiyorum. En sevdiğim alıntılardan biri Fransız filozof ve rahip Pierre Teilhard de Chardin'in "Bizler ruhani bir deneyim yaşayan insanlar değiliz. Bir insan deneyimi yaşayan ruhani varlıklarız. Kalbimden geçen en büyük arzu kesinlikle bu deneyimi olabildiğince anlamlı ve şiirsel hale getirmek." 7. kısım son.